Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَدَقَ اللّٰهُ الْعَل۪يُّ الْعَظ۪يمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 İsven 1399, Hicri Kameri 2 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 16 Mart 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hicri Şemsi 1399 yılının sonu, yaşam anahtarları, Yemen Savaşı'nın 6. yılını doldurması ve vizyonu ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslami Kalabı rehberi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e acil şifa temennisinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, korona ve ambargoların ayazı bitmek üzere dedi. Şemhani, Amerikalı yetkililer yükümlülükleri yerine getirme konusunda henüz nihai bir karar vermediler dedi. İsrail Savaş Bakanı, İran'a karşı savaş seçeneğinin hazır olduğunu iddia etti. Tahterevancı Amerikan güçlerinin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi. Irak, Elbelet hava üssü roketlerin hedefi oldu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'i Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın koronavirüse yakalanması sebebiyle mesaj göndererek en kısa zamanda iyileşmesini temenni etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberinin mesajını rehberin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Dr. Şefik Deyuba iletti. Velayetin söz konusu görüşmede Cumhurbaşkanı Beşar Esad güçlü ve cesur bir liderdir ve geçtiğimiz yıllarda dayatılan asimetrik savaşın tüm saldırı ve komplolarına direnişiyle Suriye'nin bağımsızlığının korunmasında çok değerli ve önemli rol oynamıştır dedi. Velayeti İslam İnkılabı rehberi açısından Cumhurbaşkanı Esad seçkin bir kişi ve ülkesinde bölge ve direniş düzeyinde övgüyü hak eden büyük liderlerden biridir diye ekledi. Ali Ekber Velayeti Suriye bölgedeki direnişin direklerinden biri olarak nitelendirerek iki ülke devletleri ve halkları arasındaki işbirliğinin giderek büyüyen ve stratejik bir işbirliği olduğunu vurguladı. Suriye'nin İran Büyükelçisi de İran İslam İnkılabı rehberinin muhabbet dolu mesajını ve desteğini övdü ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. İran'ın bölgede ve Suriye'de son derece yapıcı ve olumlu rolüne ve İran'ın direniş yükseğindeki önemli konumuna vurgu yapan Büyükelçi, ikili ilişkilerin her alanda genişlemesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, korona, zulüm ve ambargoların ayazının yok olmak üzere olduğunu belirterek, globalleşmek hepimizin ayrılmaması anlamına gelmektedir ve Nevruz bize doğa ile birlikte olmayı öğretmektedir, dedi. Tahran'da düzenlenen Nevruz 1400 Dostluk Nevruzu isimli toplantıda konuşan Zarif, törene katılan Tahran'da mukim diplomatlara teşekkür ederek, Nevruz kalplerin kin, kıskançlık, kötülüklerden arınmasıdır ve bugün Nevruz sadece bizim coğrafyada değil dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır, dedi. Geçen yıl öğrenilmesi gereken şeyin Yüce Allah'ın tek güç olduğunu ifade eden Zarif, askeri, iktisadi, kültürel seslerin dünyayı sağırlaştıranlar, gözle görünmeyen bu virüs karşısında diz çöktüler, teslim oldular, dedi. Zarif, bizim geleceğimizin birbirimizden ayrı olmadığını kabul etmeliyiz. Mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, ilerlememizi, zenginliğimizi, fakirliğimizi paylaşmalıyız. Güvenlik, istikrarsızlık yanında, barışın savaş yanında toplanılması mümkün değildir. İnsani değerler birbirine bağlıdır, dedi Zarif. Birbirimizin güvensizliğinde güvenlik sağlayamayız ve diğerlerinin hüznünden asla mutlu olamayız. Bu yıpranmış görüşleri artık bir kenara bırakmalıyız, şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bölge ülkelerinin birçoğunun kültür ve adetlerinin kaynağının Nevruz olduğunu söyledi. Nevruz 1400 Dostluk Nevruzu isimli toplantısında konuşan Hatipzade, Nevruz'un her şeyi yenilenmesinin başlangıcı olduğunu, yenilenmenin daimi olduğunu fakat Nevruz'un bu yenilenmeyi resmiyete tanıdığını söyledi. Hatipzade, Nevruz'un değişim ve yenilenme ile düğümlendiğini ifade ederek Yüce Allah'tan herkesin düşüncesini birlikte yaşama ve dostluğa değiştirmesini temenni etti. Hatipzade herkes için yeni başlangıçların ortak noktası olduğunu belirterek bu dönemde koronanın tamamlanmasını temenni etti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Halepçe'deki kimyasal saldırıyla ilgili attığı tweette, Irak'ın devrik diktatörü Saddam rejimine silahları tedarik eden batılı devletleri sert dille eleştirdi. Zarif attığı tweette şu ifadelere yer verdi. 16 Mart Halepçe'deki kimyasal katliamın yıl dönümüdür. Bazıları hatırlamak istemez. Bunların başında da tabii ki Saddam'ı ölümcül kimyasal silahlarla donatan batılı bazı devletler gelmektedir. Zarif açıklamasında şöyle dedi. 5000'den fazla sivil kimyasal gaz saldırısında öldü. Ama hala batılı devletler ve Saddam'ın cinayet ortakları bölgenin kötü tutumu hakkında konuşmak istediklerini bildiriyorlar, hem de utanmadan. Batı'nın taşeronluğunu yapanların eliyle tarihe kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazelerini koruyor. 16 Mart 1988 yılında Batı'nın taşeronluğunu yapanların eliyle tarihe kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında binlerce mazlum ve mustazaf Müslüman Saddam Hüseyin'in emriyle kimyasal silahların hedefi olmuştu. Bu katliam Hiroşima ve Nagasaki'den sonra yapılan en vahşi katliam olarak tarihe geçti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Amerikalı yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmek için henüz kesin bir irade ve karara ulaşmadıklarını vurguladı. İsna'ya demeç veren Ali Şemhani, dış politika alanında Batı Asya bölgesinde Amerika'nın siyasi ve iktisadi gücünde bir düşüşe şahit oluyoruz, dedi. Şemhani, Batı tarafının şimdiye kadar sunduğu teklif ve eylemlerinin hiçbiri İran'ın taleplerini karşılamadı, dedi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterine göre Amerika ve Avrupa'nın ihmal ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesi ve İran'a en baştan kısıtlamalar getirmesi aslında Trump yönetiminin siyasetlerinin devamı niteliğindedir. Şemhane İran'ın aktif bir direniş stratejisi benimseyerek adım adım nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini azaltma sürecine başladığını ve Batılıların gecikmeli oyunlarına bedel ödemeden devam etmenin mümkün olmadığını anladığını söyledi. İranlı yetkili ayrıca İran İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasını kabul etmesi de hareketi hızlandırdı dedi. Şemhane İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltmaya yönelik bir dizi önleminin Amerika'nın taahhütlerine geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması halinde tersine çevrilebileceğini her zaman belirttiklerini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Güçleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri dün donanmaya yeni elektronik savaş sistemlerinin teslim edilmesi töreninde yaptığı konuşmada bu durumun İran'ın elektronik savaş alanında önemli ilerlemesine vesile olacağını söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Alireza Tengsiri dün teslim merasiminde yaptığı açıklamada düşman sinyallerini izleyebilen bu yerli sistemleri kullanmak gücümüzün bundan sonra bölgedeki operasyonel kabiliyetin daha da artmasına vesile olacak dedi. Tuğamiral Tengsiri İranlı gençlerin ve mühendislerin yaptıkları siber ve elektronik savaş teçhizatlarının milli ve yerli olması kuşkusuz donanmanın gücünü önemli düzeyde arttıracaktır dedi.
Terör rejimi İsrail Savaş Bakanı İran'ın nükleer silaha ulaşmasını önlemek için savaş seçeneğinin hazır olduğunu iddia etti. En-Neşra haber sitesine göre Siyonist rejimi İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, İran'ın küresel emperyalizm için bir tehdit ve İsrail için bir sorun olduğunu iddia ederek İran'a yönelik düşmanca iddialarını tekrarladı. Gantz açıklamasında şöyle dedi: "Her zaman savaş seçeneği İran'ın nükleer silah edilmesini engellemeye hazır olmalıdır." Siyonist İsrail Savaş Bakanı İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve Amerika ile dünya ülkelerinin bu konuda anlaşmasının yasak olduğunu iddia etti. Irkçı İsrail ordusunun iç cephe komutanı Avery Gordon de gelecekteki olası bir savaş durumunda İsrail'e her gün yaklaşık 2000 füze ve roketin ateşleneceğini vurguladı. Siyonist komutan bu miktarda füze ve roket ateşlemenin ırkçı İsrail askeri ve sivil yeteneklerine karşı büyük bir sorun olacağını belirterek Lübnan Hizbullah hareketinin elinde en az 150 bin füze ve roketin olduğunu, bunların işgal altındaki Filistin topraklarının her yerine ulaşacak özellikte olduğunu ve bunun gerçekte İsrail'in altyapısı için bir tehdit olduğunu söyledi. Siyonist general iddiasında İsrail'in düşmanları İsrail'in iç cephesinin dayanıklı olduğunu bilmeliler ve bu geçmişte kanıtlandı dedi.
Irak Başbakanı Irak topraklarındaki yabancı güçlerin azaltılmasını atıfta bulunurken Irak İran demiryolu projesiyle ilgili anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Mustafa el-Kazimi dün yabancı asker sayısını %60 azaltmaya başardık ifadesini kullandı. Bağdat ve Washington arasında yeni bir stratejik görüşme turu 11 Haziran'da eski Amerikan Başkanı Trump yönetimiyle gerçekleşmiş ve taraflar Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları ele almışlardı. Mustafa el-Kazimi açıklamasının bir diğer yerinde Bağdat'ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle ilişkilerine değinirken Bağdat'ın bu ülkelerle çeşitli alanlarda ilişkileri olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Bağdat-Tahran ilişkilerine de atıfta bulunarak Irak ile İran arasındaki demiryolu anlaşmasını tamamladık. Bu Irak'ı Kuzey Çin'e bağlayacak ve birçok ekonomik fırsata vesile olacak dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, Suriye'deki çalışmanın tek çözüm yolunun barışçıl yollar olduğunu belirterek, Suriye'nin bir bölümünü işgal eden Amerikan güçlerinin Suriye'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Tahterevanchi, Suriye krizinin o ülkenin tam egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün garantilemeden çözülemeyeceğini ifade ederek, ne Suriye halkı kendi topraklarını işgaline ne de egemenliklerinin çiğnenmesini kabul etmiyorlar, ne de uluslararası camia bunu kabul etmemeli, zira bu uluslararası hukukla çelişmektedir, dedi. Suriye hükümetinin izni olmadan o ülkede bulunan tüm güçlerin o ülkeyi terk etmelerini isteyen tahterevanci bu gibi yasa dışı olayların bölgenin gergin durumunu daha da kötü hale getirdiğini söyledi. Irkçı rejim İsrail'in Suriye yasa dışı saldırılarını kınayan tahterevanci o ülke krizinin siyasi çözüm yolu olmadığını ve çözümün sadece barışçıl yolla mümkün olacağını söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak Avrupa Birliği'nin her türlü terörizme verdiği destek ve ekonomik terörizm uygulaması yoluyla Suriyelilerin kanının dökülmesinden ve Suriyelilerin geçim sıkıntısından sorumlu olduğunu vurguladı. Söz konusu kaynak Suriyelilerle ilgileniyormuş gibi davranma hakkına sahip olmadığı ve başarısız olduğu kanıtlanmış bir esir yaklaşımı olduğu sürece herhangi bir olumlu rol oynayacak nitelikte olduğunu belirtti. Kaynak Sana'nın bir nüshasını aldığı açıklamasında şunları bildirdi. Avrupa Birliği kurumu Suriye hakkında yanlışlıklar ve gerçeklerle çelişen iddialarla dolu bir açıklama yayınlayarak bu kurumun Suriye'ye yönelik düşmanca siyasetleriyle devam ettiğini ekledi. Kaynak Avrupa Birliği kurumunun Suriye'ye yönelik saldırılara çeşitli şekillerde destek vermesi, ekonomik terörizmin tek taraflı ve yasa dışı zorlayıcı önlemlerle uygulanmasının bu kurumu Suriye kanının dökülmesinden sorumlu kıldığını ifade etti.
MİT, PKK-KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'nin sözde Tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye götürdü. MİT ekibi Suriye'deki nokta operasyonluğuyla YPG'nin sözde Tugay komutanı Şeyh Guyi Kod adlı terörist İbrahim Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı. Sınır hattından Türkiye'ye götürülen Babat'ın ifadeleriyle MİT, Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.
Öte yandan Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Alexander Karpov dün basın brifinginde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rakka bölgesine askeri teçhizat konuşlandırması ve tahkimat işleri yürütmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Karpov yaptığı açıklamada bu eylemler mutabakat zaptının kurduğu statükoyu ihlal ediyor ve iki tarafın Suriye ihtilafının çözümü yönündeki çabaları da bozuyor dedi.
El Meyadin haber kanalı dün gece Selahattin eyaletinin güneyindeki El Meled hava üssünde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Irak güvenlik kaynakları 5 Katyuşa roketinin Meled üssünün kuzeybatı kısmına isabet ettiğini belirtti. Ancak resmi haber Irak haber ajansı üsse 3 roketin isabet ettiğini bildirdi.
Lübnan'da siyasi ve iktisadi krize yönelik protestolar dün de devam etti. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu ise bir kişi yaralandı. İktisadi krizden etkilenen halktan yüzlercesi başkent Beyrut'ta bulunan parlamento binasına yürüdü. Protestocuların parlamento binasının kapısını kırması üzerine tansiyon yükseldi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İktisadi krizin giderek derinleşmesine ve siyasilerin buna çözüm getirecek teknokratlar hükümeti kurma konusunda anlaşamamasına tepki gösteren eylemciler ülkede kapsamlı bir reformun yapılması çağrısında bulundular.
İslam alimleri ve düşünürleri sanal bir oturumda Bahreyn rejiminin camileri yıkma siyasetlerini kınadılar. El Milah Televizyon kanalına göre İslam alimleri ve düşünürler Bahreyn rejiminin camileri yıkmaya yönelik siyasetlerini halka meydanı daraltma, halkı zorbalıkla baskı altına almaya yönelik ezici politikalarının devamı niteliğinde olduğunu bildirdi. Lübnan Direniş Alimleri Birliği Genel Sekreteri Şeyh Maher Hamud oturumda yaptığı konuşmada camilerin yıkılması büyük bir suçtur ve camiler Allah'ın evidir dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'a karşı maksimum baskının yenilgiye uğraması itirafı etrafında. Amerikan dönem başkanı Trump, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan Amerika'yı çekmesinin ardından maksimum baskı siyaseti çerçevesinde tarihte görülmemiş şekilde İran'a yönelik yaptırımları uygulamaya başladı. Trump hükümetinin amacı Tahran'ı Washington istekleri ve talepleri karşısında teslim ettirmekti. Buna rağmen Trump hükümetinin İran'a karşı bu siyaseti tam olarak hezimete uğradı. Bu durum Trump yönetiminin en radikal üyesi eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından kabul edilen ve Trump döneminde İran'a karşı Amerika'nın baskısını ve düşmanlığını yoğunlaştırmada kilit rol oynayan bir şahsın yenilgiyi itirafında görülüyor. Mike Pompeo pazar günü eski hükümetin İran'ı geri adım attırmaya ve müzakere masasına oturtmaya zorlayamayacağını kabul etti. Pompeo şöyle bir açıklamada bulundu. İran'ı yetersiz kılmaya ve onun nükleer silah edinmesini gerçekten engelleyecek bir anlaşmaya varmaya zorlamak yönünde ümit ettiklerimize asla ulaşamadık ancak yine de büyük ilerlemeler sağladık. Bu geç kalan itiraf Pompeo'nun İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının etkili olduğuna dair önceki iddialarının ne kadar içinin boş olduğunu gösteriyor. Trump ve Pompeo, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran'ın daha iyi bir anlaşma dedikleri anlaşmayı müzakere etmeye zorlayacağına söz vermişti. Ancak Amerika'nın İran'a karşı 2,5 yıldan uzun süredir devam eden maksimum baskı ve yaptırım kampanyası başarısız oldu ve Washington'un amaçladığı hedeflere ulaşılamadı. Bu durum görevdeki son yılında Trump'ın çok eleştirilmesine de yol açmıştı. Eleştirmenler Trump'ı İran hususunda stratejiden yoksun olmakla, bölgedeki gerilimi gereksiz yere tırmandırmakla ve Amerika'yı müttefiklerinden ayırmak ve uzaklaştırmakla suçladı. Trump'ın İran'a yönelik siyasetlerinin başarısızlığı sadece Amerika'nın rakipleri ve yabancı ortakları tarafından değil, aynı zamanda Amerikalı yetkililer ve analistler tarafından da defalarca eleştirildi.
Öte yandan Amerikalı siyasi uzman Paul Pillar ise bu konuda şöyle düşünüyor. Gözlemcilerin Trump yönetiminin İran'ı teslim ettirme baskısını artırma çabalarının İran'a yaptırımları destekleyenlerin bile başarısız olduğuna ikna olduklarına dair pek çok gösterge olduğuna inandıkları gerçek söz konusudur. Bu durum mevcut başkan Joe Biden ve yönetimi için Trump yönetiminin yöntemlerinin tekrarlanan deneyimlerinden ders alması için iyi bir ders olabilir. Başkanlığından önce Biden, Beyaz Saray'a girerse Trump'ın İran politikasından vazgeçeceğini ve Bercam nükleer anlaşmasına geri döneceğini iddia etmişti. Buna rağmen Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden yaklaşık 2 ay sonra Biden yönetiminin İran'a yönelik politikası Trump yönetimiyle aynı şekilde devam etmiş ve Washington birkaç gün önce İran'a yönelik ilk yaptırımları bile duyurarak devam eden yaptırımlarda ısrar etmeye odaklandığını göstermiştir. Siyasi uzman Kathleen Johnson'a göre ise Biden aslında Trump'ın İran'a yönelik politikasını sürdürüyor. Tabii ki bu yaklaşımı benimsemek Amerika için yalnızca başarısızlığa yol açacaktır. Ama aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan yaptırımlarının getirdiği zorlukların birçoğunu maksimum direniş politikası çerçevesinde aşmayı ve atlatmayı başardı. Dolayısıyla azami baskı kampanyasının devam ettiği bir sırada Tahran'ın Amerika'nın yaptırımları kaldırma eylemi olmaksızın Bercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmesi de dahil olmak üzere Washington'un mantıksız taleplerini kabul etmek mümkün değildir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, dinlediğimiz bu sabahki ikinci yorumumuz Türkiye'nin Suriye'yi işgal siyasetini sürdürmesi etrafında. Türkiye'li yetkililer bölge ve dünya ülkelerinin Türkiye ordusunu Suriye ve Irak topraklarını işgali meselesine gösterdikleri tepkilere aldırış etmeksizin hala bu iki komşu ülkenin topraklarını işgal sürecini devam ettirmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği'nin Türkiye askerlerinin Suriye topraklarından çıkmasıyla ilgili kararının onaylanmasından bir gün sonra Türkiye ordusu askeri teçhizatı ve lojistik konvoyları Suriye'nin İdlib bölgesine intikal ettirdi. Son iki haftada Türkiye ordusunun 3. konvoyu Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e girdi. Aynı zamanda Türkiye ordusu savaş uçaklarda Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini bir kez daha hedef aldı. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik saldırıları devam ederken Bağdat hükümet yetkilileri saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınadı. Suriye ve Irak hükümetlerinin ve uluslarının protestolarına rağmen Türkiye hükümeti Irak topraklarını işgal etmeye ve Suriye topraklarını geniş çaplı bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bölge ve dünya hükümetlerine gelen protestolara cevaben bir açıklama yaparak Ankara'nın başta Türkiye ve Suriye olmak üzere bölge halklarına tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele için Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Suriye'nin kuzey bölgelerinde askeri operasyonları gündeme getirdiklerini bildirdi. Uzmanlar Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gerekçelerini mantıksız ve ilkesiz buluyor ve Ankara yetkililerinin pratikte Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaliyle uyumlu bir takım çıkarlar peşinde koştuğuna inanıyorlar.
Öte yandan Suriye krizinin başlangıcından bu yana DAEŞ terör örgütü de dahil olmak üzere terörist grupların Şam hükümetinden ve Suriye'deki iktidar rejiminden kurtulmasını bekleyenlerden hatta uzun vadeli lojistik destek sağlayan ülkelerden birinin de Türkiye olduğu söylenmektedir. Suriye'de terörizm etkilerinden ve sonucundan duyulan çaresizlikten dolayı ve de Suriye ordusunun ilerlemelerinden ötürü şimdi Ankara hükümeti stratejisini değiştirmiştir. Bu bağlamda Türkiye ordusu özellikle Türkmen Tugayları ve Özgür Suriye ordusunu vekaleten kullanma aşamasında geçerek bu tekfir ve terörist grupları sömürmenin yanı sıra doğrudan bu ülkeye girerek Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etti. 5 yıl önce Türkiye ordusu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye topraklarını işgale başlayınca Türkiye ordusu bugüne kadar Suriye'de 3 büyük operasyon başlattı. Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 3 askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı olarak adlandırıldı. Afrin bölgesinin işgaline yol açan Zeytin Dalı adı verilen ikinci operasyon 2018 başlarında gerçekleşti. Türkiye ordusunun Barış Pınarı olarak adlandırılan 3. operasyon önceki iki operasyona benzemiyordu. Aslında Barış Pınarı operasyonu Fırat Nehri'nin batı kıyısından Suriye-Irak sınırına kadar 460 kilometre ve Suriye topraklarının derinliklerinde 30-40 kilometrelik bir alanı kapsıyordu. Aynı zamanda Türkiye ordusu İdlib eyaletinde bugüne kadar 77 kontrol ve gözlem noktası ve askeri üs kurarak Suriye topraklarında işgalini ve yasa dışı varlığını sürdürüyor. Ve bu sayıları artırmayı da planlıyor. Bu tahkimatların oluşturmasına rağmen Türkiye hükümeti şu ana kadar Suriye ve Irak'taki hedeflerine ulaşmakta başarısız oldu. Bu saldırgan politikaların sonucu ise yüz binlerce sivil insan öldürüldü ve yaralandı ve milyonlarca Suriyeli ve Iraklı yerlerinden, yurtlarından oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Esven 1399, Hicri Kameri 2 Şaban 1442 ve Miladi 16 Mart 2021 Salı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Esven 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin değerli oğlu Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Hümeyni Hakk'a yürüdü. Hicri Şemsi 1324'te Kutsal Kum kentinde dünya gelen Ahmet Hümeyni değerli babasının yanında yetişti ve dini ilimleri ondan öğrendi. Ahmet Hümeyni'nin İran'da İslam İnkılabı döneminde inkılapçılarla İmam Hümeyni arasında köprü kurmakta önemli rolü vardı. İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından hayatını inkılaba adayan Ahmet Hümeyni, önemli görevler üstlenmesi yönünde gelen bütün tekliflere rağmen daima rahmetli İmam Hümeyni'nin hizmetindeydi. Hüccetül İslam, Ahmet Hümeyni değerli babası rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatından sonra hayatta kaldığı 6 yıl boyunca inkılabın ülkü, hedefleri ve Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin rehberliğini desteklemeye devam etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Esven 1375'te Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen müderrisi Ayetullah Ahmet Payani Erdebili vefat etti. Hicri Şemsi 1306'da İran'ın Erdebil kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ahmet Payani Erdebili 20 yaşında din ilimler alanında eğitimini sürdürmek için Kum'a gitmişti. Tahsille birlikte ders vermeye başlayan Ayetullah Ahmet Payani, mali yönden sıkıntılarına rağmen tahsilinden vazgeçmedi ve ders vermeyi sürdürdü. 50 yıllık ders verme sürecince birçok öğrenci yetiştiren Ayetullah Ahmet Payani, ömrünün sonlarına kadar derslerine katılan öğrencileri onu büyük zevkle takip ediyorlardı. Ayetullah Erdebili, İmam Hümeyni liderliğinde Despot Pehlevi rejimine karşı mücadelelerin başından itibaren Pehlevi rejimine karşı dik duruş sergiledi. Bu önde gelen alim İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra inkılap savunucularından olup İmam Hümeyni'nin tutumunu destekleyen şahsiyetlerden sayılırdı. Ayetullah Erdebili Hicri Şemsi 26 Esven 1375 ve Hicri Kameri 6 Zilkade 1417'de 69 yaşında vefat etti. Yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Şaban 396 tarihinde Hicri Kameri 5. yüzyılın ünlü fakih şair ve Ariflerinden Hacı Abdullah Ansari, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren şiir söylemeye büyük ilgi duyan Hacı Ansari, aynı zamanda çok zeki bir insandı ve başta Kur'an-ı Kerim, fıkıh, hadis ve akaid olmak üzere dini ilimleri ders vermeye başladı. Hacı Abdullah Ensari büyük bir arif olmanın yanı sıra çok aydın bir şahsiyetti. Piri Herat lakabıyla tanınan Hacı Abdullah Ensari, Arapça ve Farsça olarak çok değerli irfani eserler günümüze dek bırakmıştır. Ki bunların en meşhuru Münacatname, Muhabbetname ve Zadül Arifin adlı kitaplarına değinebiliriz. Hacı Abdullah Ensari Hicri Kameri 481 yılında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Ekonomide pandeminin birinci yılı. Pahalılık, işsizlik ve fakirlik arttı.
Karar.
İsim değil, zihniyet değişsin.
Cumhuriyet.
Ali Babacan ekonomi ve gündemi değerlendirdi. Tedavi konuşuluyor ama teşhisi konuşmak yasak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 14 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde sandığa girecek olan pusula değil vicdanlar olacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu kez hesap kitap yok. Kaç oyları var şu sıralarda? Seçimlere kazanmak için kaç oya daha ihtiyaçları var Cumhur İttifakı'nın? %5 daha kazanmak için hangi şeytanlıklar planlıyorlar? Bunların hiçbiri yok bu yazıda. Şüphesiz iktidarın seçimleri kazanabilmek için mühendislik faaliyetleri önemli. Bunları izleyeceğiz, analiz edeceğiz ve teşhir edeceğiz. Fakat bu yazıda bu hesapların dışında sandığa girecek oy pusulalarının ve bunların sayımlarının dışında seçimleri belirleyecek, sandığa girecek, çıkacak ve sonuçları belirleyecek başka bir parametreye işaret edeceğim. Hesaba katılmayan ama esaslı sandığa girecek olan vicdan diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Vicdan sandıkta pek hesaplanmayan bir sandık girdisidir. Pek beklenmedik bir zamanda patlar. Kimse hesaba katmaz. Sandıktan önce yapılan tüm kestirmeler, kamuoyu, yoklamaları ve sonuçları, oranlar, sayılar birden çöpe gider. Bir başkamızın da sandıktan hesapta olmayan bir şey çıkmıştır vicdanlar, konuşmuş, herkes sandığa oy pusulası yerine vicdanını atmış. Kamuoyu araştırmacıları şaşırmış, hesaplarına da bakmışlar. Sandıktan çıkanla karşılaştırmışlar, başlarını kaşımışlardır. Ne hesap etmedik, bu büyük yanılgının kaynağı ne diye sormuşlar. İktidar politikacıları acaba ne hile yaptı bu muhalefet sandıkta diye komik komik konuşmuştur. Son büyükşehir belediye seçimlerinde İstanbul'da sandıktan vicdan çıkmıştır, unuttunuz mu? Kent seçimini yapmış, 25 bin oy kadar farkla iktidarı değiştirmişti. Hem de iktidarın tüm düzenlemelerine, kurdukları düzenlere rağmen. Sandık seçim kurulları da, hakimleri, savcıları hepsi iktidar İstanbul'u kaybettiğine inanmamıştı. Daha doğrusu seçimlere yenileyerek kazanabileceğini sanmıştı. Her türlü hukuki çarpıtmayı da yaptılar. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yandaşlarını harekete geçirdiler. Her şey İstanbul halkının gözü önünde oldu. İmamoğlu kazanmış ama başkanlık kendisine verilmiyordu. Vicdanlar isyan etti. Recep Tayyip Erdoğan zaten İstanbul'u kazanmak için baştan itibaren adeta postallarıyla birlikte sahaya inmişti. Adeta kendisi adaydı. Bütün benliğini, kişiliğini, ağırlığını iktidardaki 18 yerine sahaya koymuştu. Tekrarlanan seçimde inanılmaz bir propaganda makinesi çalıştı. Ama sandıktan büyük bir vicdan çıktı. 25 bin oy farkı 900 bin farka yükselmişti. Seçimlerin tekrarlanma tartışmaları sırasında sosyal medyada eğer bunu tekrarlarsak İmamoğlu 1 milyon fark atar diye paylaşmıştım. En hafifinden de kazanılmış seçimlerin nasıl tekrarlanmasını istersen iktidara mı çalışıyorsun, kes sesini biçiminde yemediğim hareket de kalmamıştı. Ama halkın oyu hiçe sayılınca vicdanı harekete geçmiştir, oy olarak sandığa atılmıştı. Erdoğan hayatının en büyük yenilgisini almış, tüm stratejisi, taktiği, mühendisliği çöpe olmuştu. Sandığa girecek olay oy pusulaları değil, vicdanlar olacaktır.
Taha Akyol 14 Mart tarihli Karar gazetesinde "Tutuklama tedbirdir" başlıklı yazısına yer veriyor. Devleti yönetenler sık sık "tutuklama tedbirdir, ceza değildir" diye konuşurlar. Her devirde böyle. Bazen haksız ya da ölçüsüz tutuklamaları eleştirmek için, bazen biz "karışmıyoruz, mahkeme tutukladı" diyerek siyaset yapmak için. Ne olursa olsun bu söz doğrudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle birçok beyanı olduğu gibi son insan hakları eylem planını açıklamasında da tutuklamanın bir koruma tedbiri olduğunu, istisnai olarak başvurulması gerektiğini vurguladı. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hatta ağır katalog suçlarda bile somut delile dayanma şartı getirerek tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyorum diye konuştu. Bu beyanlar isabetlidir. Farklı belirli dosyalarda HSK yolu ile yargıya müdahale edilmesi, soruşturma aşamasında talimat verilebilmesi gibi ciddi yapısal sorunları ortadan kaldırmıyor. Bu sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeler söz konusu bile değildir. Adalet Bakanı da bu yapısal sorunlara değinmiyor. Nitekim kimlerin tutuklanacağı, tutukluluk halinin devam edeceği veya tahliye edileceği yolunda siyasilerin yaptığı açıklamaları ve mahkemelerden de bu yönde kararlar çıktığını biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtiliyor bunlar. Siyasetin ilgilendiği davalardaki ölçüsüz tutuklamalar ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Gerçi Cumhurbaşkanı genel olarak cezaevlerindeki tutukluların oranının %41'den %17'ye indiğini söyledi. Bu sevindirici ama toplamda cezaevleri o kadar dolu ki yer açmak için infaz kanununda adaletsiz değişiklikler yapıldığı gibi yargı bağımsızlığının da en önemli göstergesi siyasetin ilgi gösterdiği davalardaki durumdur. Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ın dediği gibi yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının test edildiği yer kuşkusuz siyasi davalardır. Diğer davalarda sorunlar daha çok teknik içeriklidir. Bunların çözümleri de zor değildir. Yine de tutuklamanın bir koruma tedbiri olduğunu, istisnai olarak başvurulması gerektiğini söylemek, sık sık hatırlamak doğrudur. Türkiye'de siyasi nitelikli davalarda haksız ya da ölçüsüz tutukluluk bir sorundur, tutuklulukta da yaşananlar ayrı bir sorundur.
Esfender Korkmaz 14 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonomi reformu seçim" dedi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanan ekonomi reformları içinde niyet ve temenni dışında kalan, üreticiyi ve tüketiciyi ve piyasayı etkileyecek olanlar birkaç önlemle sınırlı kaldı. Aslında ciddi bir planlama içinde yapılmayan ve koordineli olmayan parça parça kararlardan hiçbir zaman sonuç alınmamıştır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Açıklanan reformlardan bazıları basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerine kaldırılacak. Bu 850 bin kişinin ödediği vergi 300 milyon dolayındadır. Kaldırması bütçeye yük getirmez ama küçük esnafa zaman ve imkan sağlar. Aslında zor geçiren küçük esnafın götürü veya beyan adaylı vergi ödeme gücü de yoktur. Kaldırması normaldir. Ancak bu muafiyetin bir yıl mı yoksa devamlı mı olacağı açık değildir. Küçük ölçekli firmaların 5 kişiye kadar ilave istihdamına kredi desteği verilecektir. Firmalar istihdama kattıkları her ilave kişi için kredi garanti fonu kefaletiyle 24 ay vadeli ve 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanacak. Gerçekleşirse küçük ölçekli firmalara faydası olur. Ama önceki deneyimlerden de biliyoruz ki kredi verici kamu bankalarının partizan tutum sergilemesini de önlemek gerekiyor. Bireysel emeklilik geliştirilecek, 18 yaş altındakiler de bireysel emeklilik yaptırabilecekler. Devlet %25 katkı yapacaktır. Sandık, vakıf, dernek emeklilik birikimleri de 2023 sonunda bireysel emeklilik fonuna aktarılacak. Türkiye'de bu alanda en büyük fon Türkiye İş Bankası Emeklilik Sandığı Vakfı'nda da var. Hükümet İş Bankası'na takıntılı görünüyor. Halkın beklentisi Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek sararlar koruma ordusu, şatafat danışman ordusu, Cumhurbaşkanlığı uçakları ve kamuda Mercedes hakimiyetinde tasarruf yapılmasıydı. Anlaşılan odur ki itibarda tasarruf olmaz anlayışı devam ediyor ve böyle oldukça da kamuda tasarruf olmaz. Kaldı ki hiçbir iktidarın kamu kaynaklarını çarçur etme hakkı ve yetkisi de yoktur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hicri Şems'i 1399'da Amerika ve Siyonist rejimi İran milletine maksimum baskı terörü.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i 1399'da Amerika ve Siyonist rejimin İran milletine maksimum baskı terörü isimli sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bu baskının ve terörizmin farklı yanlarını ele alacağız.
Siyonist rejimin duası 20. yüzyılın ortalarından beri Batı Asya'ya güvensizliğin, savaşın ve terörizmin merkezi haline getiren terörizm ve işgal unsurundan oluşmaktadır. İngilizce yayın yapan The Independent gazetesi, dünyanın en ölümcül suikastçıları başlıklı makalesinde Musa'da İsrail'in acımasız katil makinesi adını verdi ve suikastları sıralarken şu ifadelere yer verdi. Bütün bu suikastlarda İsrail gizli servisinin imzası görülebiliyor.
Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden, Siyonizm ile terörizm arasındaki ilişkiyi ortaya koyan belgeler yayınladı ve şöyle dedi. Siyonist rejim, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Suriye'nin dünyanın dört bir yanına dağılmış terörist unsurları çekmek için bir merkez haline getiren PETEK adlı ortak bir proje tasarladı. Bu belgede Siyonist rejim, IŞİD dahil tekfirci terörist grupların şekillenmesinden bahsedildi.
Hayfa'da doğan ve Kudüs'te yaşayan Siyonist Razar İlaha Hammerman, benzer bir raporda Siyonist gazete Haris'te Filistinliler terörist değiller başlığı ile bir yazı paylaşıp İsrail'in Filistinlilere yönelik terör politikalarına atıfta bulunarak şöyle yazdı. Araziye büyük çapta el konulması, evlerin yıkılması ve sokağa çıkma yasağı getirilmesi, birçok duvarın inşa edilmesi ve zorla yeniden yerleştirilen İsrail sivil nüfusunu korumak için Filistin'in sivil nüfusu arasında tepeden tırnağa donatılmış silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması terörizmin değil de nedir? Başka bir deyişle silahsız sivil insanlara karşı bu tavırlar terörizm değilse O zaman teorizm nedir?
Jeopolitik meseleler uzmanı Eric Dritzer, WikiLeaks'in ifşa edilmiş belgelerine dayanarak şöyle diyor. WikiLeaks sayesinde İsrail'in uzun süredir Pejak gibi terörist grupları İran'a karşı devam eden terörist savaşı başlatmak için kullanmaya çalıştığı belgelenmiş bir gerçektir. Bu terör eylemlerinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail tarafından desteklenen Siyonistlerin ve teröristlerin rolü reddedilemez kanıtlarla doğrulanmıştır.
Amerikan dergisi Foreign Policy 2012'de George W. Bush yönetiminin son yıllarda Mossad ajanlarının kendilerini Amerikan istihbarat ajanları olan CIA'liler olarak tanıttıklarını ve Cundullah Terörist Grubu'nun üyelerini kullandıklarını belirtti. Pakistan merkezli Cundullah Terörist Grubu, İran topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla defalarca hükümet yetkililerine suikast düzenledi ve İranlı kadın ve çocukları katliam etti. Siyonist rejim, terörist münafıklar grubu ve Cundullah'a ek olarak en az bir başka terörist grubu olan ve İran'a karşı kurulan ve çalışan Pejak ile de işbirliği yaptı.
Bugün insan haklarını koruduğunu ve terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler ciddi bir tarihi sınavla karşı karşıyadırlar. İran'a ve halkına yönelik bu tür iğrenç terör eylemlerine sessiz kaldıkları için 17 bin sivil vatandaş terör ve terörizm sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu katliamlar karşısında ise bu ülkeler sorumlu tutulmalıdırlar. Birleşmiş Milletler sayısız kararları ve oy birliğiyle herhangi bir